Evet, şimdi açıklama vahiy kitabında okumaya devam edeceğiz. Sağ salim bu yedi kiliseyi arkada bıraktık. Rab İsa her bir kilisenin durumunu gözden geçirip onlara bir değerlendirme yaptı, otsenka verdi. Ve şimdi devam ediyoruz. Şimdi hani sanki sabırsızlıkla bekliyoruz, Rab bizi geleceğini açıklasın. Bundan sonra ne olacak? Ve Yuhanna bundan sonra devam ediyor. Ve gerçekten Rab onun gözlerini, ruhsal gözlerini açıp gökteki olaylarının yani görmesini sağlıyor. Fırsat veriyor gökteki olayları olduğu gibi görsün ve bize anlattırıyor. Ve sanki merak ediyoruz. Ne olacak şimdi? Ne zaman çekiler gelecek? Depremler, hastalıklar, savaşlar ne zaman çıkacak? Bilgi istiyoruz. Antikrist ne zaman gelecek? Bilgi istiyoruz. Bin senelik krallık ne zaman olacak? Böyle şeyleri merak ediyoruz. Ve sanki kitap bunun için yazıldı. Ama 4. bölüme baktığımız zaman en başta Yuhanna bizim gözlerimizi bambaşka bir yere çekiyor. Ve orada görüyoruz Allah'ın kendisini. Orada görüyoruz Allah'ın kral odasını. Ve oradaki durumu ve oradaki tapınışına bakıyoruz. 4. bölüm, vahiy kitabının 4. bölümü tapınmakla ilgilidir. İbadet etmekle ilgilidir. Ve bugün bu konumuz olacak. Tapınmak. Ve özellikle bakmak istiyoruz aynı zamanda değil sadece kitaba ama bizim hayatımıza da. Bizim kilisemize de. Tapınmak derken biz ne anlıyoruz? Ve bir ara geldiğimizde tapınmak için ne yapıyoruz? Duruşumuz nasıl? Ve İsa Mesih ne anlıyor, ne bekliyor bizden? Ve biz ne yapıyoruz? Ve bunu karşılaştırmak istiyorum. Ve şimdi okuyorum 4. bölüm. İlk önce bu bütün bölümü okuyacağız. Kısadır, sadece 12 ayettir. Ve orada bakmak istiyoruz. Yani asıl tapınmak gökte nasıl oluyor? Bizi sanki yeryüzündeki tapınış için bir örnek bırakılıyor. Okuyorum ayet 1'den. Bu meselelerden sonra baktım diyor Yuhanna. Ve işte gökte açık bir kapı. Ve en başta işittiğim ses yani İsa'nın sesi. Hani bir borazana benzerdi. O ses bana konuştu ve dedi buraya çık. Ben sana göstereceğim bu şeylerden sonra neler lazım olsun değil mi? Merakla bekliyoruz. Neler olacak artık dünyanın sonunda. Ve birdenbire ben ruhta oldum. Yuhanna başka bir hale geliyor. Bir trans durumuna geliyor. Ve artık normal insan gözleriyle değil ruhsal gözlerle bakıyor. Onun ruhsal gözleri açıldı görünmeyen dünyayı görmüş oluyor. Bu zor bir şey. Herkeste bu yok. Ve biz beklemeyelim öyle bir duruma gelelim. Bu durum çok seyrek Rab'in hizmetçilerine sağlandı. Her bir kişi diyemez. Aa ben gökü gördüm. Ben cenneti gördüm. Ben cennetimi gördüm. Hayır. Bunu sadece peygamberlere ve apostollara bıraktı. Tamam mı? Ve bazı özel kişileri. Ama sen bu özel kişi değilsin eminim. Kendi kendine aldatma. Bir rüya görmüşsün bilmem ne. Çok seyrek. Milyonda bir. Rab bunu sağlıyor. Onun için her bir şeye aldanmayalım. Kişi bize geldi mi? Onu gördüm, bunu gördüm. Hayır. Yuhanna diyor ben gördüm. Ve onu kitapta okuyoruz. O bizim için geçerli. Bakalım. Birdenbire ben ruhta oldum. İlginçtir. Şimdi Rab Yuhanna'nın dikkatini nereye çeviriyor? Tamam. Sonra çok büyük olaylar olacak. Ama bundan önce dikkatimiz nereye çekiyor? Gökteki tahta, gökteki hani Tanrı'nın huzuruna çekiyor. Her şey oradan başlıyor. O sanki sentraladır. Hani sanki bütün ipler, bütün kabeler oradan birleşiyor. Rab hareketi geçiyor, diyor şeytan. Rab ayarlıyor durumu. Ve onu anlamalıyız. Tamam mı? Allah'ın kendisine dikkat çekiyor. Ve tek önemli olan odur. Biz dünyanın sonunu düşünürken, kendimizi o kadar düşünmeyelim. Bana ne olacak? Bu tema değil. Hayır. Allah'a ne olacak? Ben o kadar kendime üzülmüyorum. Ne yapacaklar bana? Karıma, kızanlarıma, kiliseye. Hayır. Ama bana çok fena geliyor eğer Allah'ın şerefine atarsalar. Başka ilahlar, başka tanrıları yayarsalar. Bu beni kıskandırıyor. Bu beni rahatsız ediyor. Mezmur 86 ayet 8. İlahlar arasında yani tanrılar arasında senin gibisi yok ya Rab. Eşsizdir senin işlerin. İşte bak bu kıskançlık bizde olmalı. Bizim bakışımız oraya olsun. Onun için Rab zaten dedi ki yani benim bondurumu takın. İlk önce Rabbin krallığını ve onun doğruluğun peşine gidin. Bu demektir. Sen kendini unutuyorsun. İşte tapınmak budur. Allah'ı birinci yere koyuyorsun. O senin dikkatinde. Bulgaristan'da bu çok zayıf değil mi? Hatta imanlılar içinde de bu çok zayıf. Çoğu kişi yani toplantıya gelen kişilerin çoğu geliyorlar bir fayda aldıkları için. Geliyorlar Rab bana bir şeyler verdi onun için buradayım. Ama işte bu bizim dikkatimizde değil. Ya Rab bu şeyleri alırsa senden sağlık verdi mi? E bir daha hastalık gelirse sana. Bana koca verdi onu alırsa çocuklar verdi onlar kaçarsa ne oluyor? O zaman senin imanın bitiyor mu? Tapınmak bu demektir. Allah'ı sentere koyuyorsun. Evet ve dört tane adım görüyoruz. Tapınmanın birinci adımı bu. Anlayasın kimi tapıyorsun. En birinci bu. Sen kimi taptığını bilmezsen tapınışın yok. İbadetin yok. Senin gözlerin lazım aydınlansın. Derin bir anlayış lazım olsun. Aynı Yuhanna gibi ama başka anlamda değil. Hani bu gözlerle ama anlayasın kimi taptığını. Biz buraya bir araya geldiğimiz zaman kimi tapıyoruz? Sen o kişiyi tanıyor musun? Yoksa kardeşlere bakıp onların yaptıklarını tekrarlıyorsun. Yoksa işte duhovno, ruhsal bir hareket mi yapıyorsun? Çünkü senden bu bekleniyor. Yoksa gerçekten taptığın varlığı, Rabbi tanıyor musun? Devam ediyor. Gökte bir kral iskemlesi kurulmuştu, bir taht. Ve o kral iskemlesinin üstünde oturan biri vardı. En başta fark ettiği şey budur. Center'ı görüyor. Ortada ne var? Bir kral. Bir kral iskemlesi. Bir kral ayakta durduğu zaman, ormanda yürüdüğü zaman, parkta yürüdüğü zaman bir kral olması, kral olduğu anlaşılmıyor. Ve bazen eskiden değil mi televizyon yokken kralın sıfatı o kadar belli değildi. Yani yabancı biri gelip şaşıyor. Kral kimdir? Belli olmaz. Ama bu kişi kral iskemlesinde tahta oturdu mu o zaman bellidir. O kraldır. Ve Yuhanna bunu görüyor. Bütün sahne güçlü bir kralın huzur odası. Krallar öylesine muhabbet yapmazdılar ve sen öylesine onun huzuruna giremezsin, onun yanına giremezsin, mümkün değil. Bir sıra vardı, bir protokol vardı ve o çok zor ve karışık bir sıra. Hatırlıyorum yani Hollandalı bir elçi, Hollanda hükümeti onu İstanbul'a yolladı 18. yüzyılda ve o da padişahların birinin huzuruna girsin. Adam o da 3 sene bekledi sırası ona gelsin. 3 sene bekledi. Ondan sonra padişah onunla 5 dakika konuştu bıraktı saldı onu. Eğer bir kralın huzuruna girmek o kadar zorsa Allah'ın huzuruna girmek ne kadar daha da zordur. İşte bunu gösteriyor. Yuhanna en başta Allah'ı görüyor bir kral. Tahta oturan biri var diyor. O şeftir. O komanda verecek. Sen sesleyeceksin. Senin keyfin, senin isteğin, senin planların sıfır. Anladın mı bunu? Tapınmak budur. Tapınmak budur. Bunu, bu hakikati kabul etmek. Ben şimdi ne istiyorum? Benim duygularım, benim isteklerim, benim ihtiyaçlarım nula. Önemli değil. Şimdi benden daha önemli biri var. Tahta oturan biri var. O komanda verecek. Bütün dikkat o kişide. Tapınmanın özü budur. Birincisi bu. Bunu anladın mı? Toplantıya geldiğin zaman kafanda bu var mı? Ben şimdi gidiyorum Allah'ın huzuruna. Ben şimdi gidiyorum yani Allah'ı tapmaya ve kendimi unutuyorum. Ben yokum. Bu birinci adım. Ve bizim de tapınmamızın ikinci adımı var. Şimdi benim isteklerim buraya kadar. Bundan sonra benim sözlerim, benim düşüncelerim ve benim duygularım, benim emosyalarım hepsi o kişiye bağlıdır. O merkezde ben kenardayım. O oturuyor, ben ayaktayım. Onun buyruklarını bekliyorum, titriyorum, onun sözlerini duyayım ve yerine getireyim. Tapınmak budur. Bunu anladın mı arkadaş? Yani buraya geldiğin zaman tapınırken bu anlayış var mı? Allah bana konuşacak ki hemen bunu yerine getireyim. O şeftir, ben işçi. O kral, ben hizmetçi. Bir kul. Ve devam ediyor. Şimdi Yuhanna, o da oturanı, Allah'ı yani görmek istiyor. Bakmak istiyor. Nasıl bir kişi, nasıl bir biçimi var, nasıl bir şekli var ama başka çekiyor. Ayet 3. Orada oturanın görünüşü yeşil ve kırmızı kıymetli taşlara benzer. Yuhanna uğraşıyor o kralı görsün ama sadece iki renk fark ediyor. Hiçbir biçim, hiçbir şekil falan göremiyor. Ama o renklerin anlamı var. İki hani değerli taşlar var ve bugün biz tam olarak bu eski adlar kullanılıyor da onlar neydi 100% bilemiyoruz. Ama diyor yeşim ve kırmızı atik taşı. Onun öz adı budur. Yeşil ve kırmızı. Yeşil ve kırmızı. Allah'ın yani görmüyor sadece iki renk görüyor. Biri yeşil, biri kırmızı. Bir trafik ışığı gibi, svetofar gibi değil mi? Yeşil var ve kırmızı var. Geç, dur. Aynı biçimde Rabbin bu iki rengini görüyor. Yeşil hayattır, merhamettir. Kırmızı gene öfke ve kanundur. Allah'ta bu iki tabiat var. Yeşil hayat ve kırmızı kan rengi, öfke ve kanundur. Ve bu bizim üçüncü adımı gösteriyor. Allah'a yaklaşan kişi onun karakterini anlamalı. Yuhanna onu görmek istiyor ve bu iki rengi görüyor. Yeşil ve kırmızı. Allah'ın karakterini gösteren budur. Evet, o da tapınmanın, o kralda hemen yaşamanın kaynağı var. Yeşil. Yani tapınan kişi Allah'la bağlandı mı, hayatın kendisine bağlanmış oluyor. Bu yeşil rengi, değerli taş bunu gösteriyor. Sen tapınmakla hayatın kaynağına bağlanmış oluyorsun. Mezmur 36 ayet 9 şöyle diyor. Çünkü yaşam kaynağı sensin. Senin ışığında aydınlanıyoruz. İşte yaşam kaynağı sensin. Sen tapınıyorsun yaşam kaynağına bağlanmak için. Tamam mı? Tapınmayan bir kişi aslında gene tapınıyor. Ama nasıl? Kendi kendini tapınmış oluyor. Var çok kişi böyle. Ama sende hayat yok. Sen kendi kendini tapınırsan, taparsan sende hayat yok. Kendi kendine hayat veremezsin. Ve ne kadar daha fazla Rabb'e tapınmayı öğrenirsek o kadar daha yakın oluyoruz hayatın kaynağına. Tapınmak en büyük hedef. Bazıları diyor ki Rab öğrencileri bütün dünyaya gönderirken hani bütün dünyaya gidin herkesi öğrenci yapın. Bizim amacımız, son amacımız değil kişiler imana gelsin. Bizim son amacımız Allah şanlansın. Allah tapınılsın. Ve aynı zamanda kırmızı var. Kırmızı yani kan ve kanun demektir. Nasıl büyük bir kontrast. Allah'ın kişiliği böyle. Romalar 11 ayet 22 şöyle diyor. Evet Allah'ın yavaşlığına ve sertliğine bir bak. Düşenlere karşı sertlik gösterdi. Sana gene yavaşlıkla davranıyor. Eğer sen onun yavaşlığında durmazsan sen de kesileceksin. Bak yeni antlaşmada aynısı. Bazıları düşünüyor ki bu eski antlaşmada. Allah eski zamanda çok öfkeliydi ama hayır. Şimdi bu devam ediyor. Devam ediyor. Kral iskemlesinin etrafında bir gök kuşağı vardı. Onun görünüşü de açık yeşile benzerdi. Üçüncü bir şey diyor. Hani artık gözleri bu tahta oturan kişiden biraz kayıyor ve etrafına bakıyor. O da bir gök kuşağı. Hani böyle boydan boya bir ufuktan bir ufuna kadar böyle hani bir kuşak var ve o diyor zümrüde, zümrüt diye bir değerli taş var. O çok hafif yeşil yani. Zümrüde andıran bir gökkuşağı tahta çevriliyordu. Normal gökkuşağının biliyorsunuz 7 rengi var ama bu başka. Sadece tek renk açık yeşil yani. Allah'ın vaatlerini andırıyor. Nuh'un tufanından sonra Rab bir gökkuşağı bir işaret olarak koydu. Diyor ki yani sizinle insanlarla bir vaat kuracağım, vaat vereceğim, bir söz vereceğim. Bir daha dünyayı bu biçimde yok etmeyeceğim. Antlaşmanın simbolu budur. Ve bu bizi dördüncü hakikati gösteriyor. Antlaşma. Tapınan bir kişi lazım imanla Allah'a yaklaşsın. İmanla lazım Allah'a yaklaşalım. O bize bir söz verdi ve biz bu sözleri kabul ediyoruz, onlara iman ediyoruz. İbraniler 11:6 diyor ki, zaten iman olmadan Allah'ı memnun edemeyiz. Çünkü Allah'a gelen kişi, tapınan kişi, lazım iman etsin ki o vardır ve onu arayanlara karşılık verecektir. Sen toplantıya geldiğin zaman imanla mı geliyorsun? Yoksa sadece bir mecburiyet, zamanı geldi, lazım yapayım, sırası geldi, demesinler bana laf bilmem ne, bu anlayışla mı geliyorsun? Rab'be tapan bir kişi imanla gelmeli. Rab bize vaatler ve sözler verdi ve biz onlara dayanarak tapınıyoruz. Devam ediyor. Şimdi sene biraz daha geniş oluyor. O kral iskemlesinin etrafında gene 24 tane kral iskemlesi daha vardı. Sadece bir tane kral, 24 tane kral daha var. Küçük krallar sanki. Ve gördüm onların üzerinde 24 ihtiyar otururdu. İhtiyar, yaşlı kişiler. Beyaz rubalar giymişlerdi ve kafalarında altın taçlar vardı. Bunlar kim? Ve bunların üzerine çok değişik yani fikirler var. Bunlar kimmiş? Ama belki hani krallar hükümetin işlerini tek başına yerine getirmezdi. Bir kişi ne kadar da güçlü bir kral olsun tek başına hükümet kurmazdı. Onun yanında hep vezirler, akıldancılar vardı. Demek bunlar halktan kişiler, saygın, ihtiyar, tecrübeli kişiler krala yardımcı oluyorlar. Bunlar da Allah'ın halkını temsil eden ruhsal güçler. Bu 24 kişi, bu 24 ihtiyar bütün Allah halkını gösteriyor. Neden 24? Bu sıfır nereden geliyor? Bu sayı nereden geliyor? Niye 24 ihtiyar? İki fikir var. Bu düşünce aynı zaman bizi hani Süleyman'ın tapınağına çeviriyor. Daha Süleyman'dan önce onun babası Davut, kahinler vardı. Harun'un soyundan gelen kahinleri. Onları 24 tane grup yaptı. Okuyoruz. 1. Krallar 24. bölüm ayet 1'den 3'e kadar. Harun oğullarının, Harun'u hatırlıyoruz değil mi kimdi? Musa'nın ağası. Harun oğullarının bağlı oldukları bölükler şunlardır. Harun'un oğulları Nadav, Abihu, Eleazar, İtamar. Demek 4 oğlu vardı Harun'un. Ama Nadav'la Abihu babalarından önce oğul sahibi olmadan öldüler. Sadece 2 oğul kaldı. Onların adı Eleazar ve İtamar. Ve onlar kahinlik yaptılar. Şimdi bu 2 oğuldan Eleazar ve İtamar, Davut Eleazar soyundan, Sadok'la İtamar soyundan Ahimelek'in yardımı ile Harun oğullarının yaptıkları göre bölüklere ayırdı. Eleazar oğlunun arasından İtamar oğlunun daha da çok önder olduğundan buna göre bölündüler. Eleazar oğlundan 16 boybaşı, İtamar oğlundan 8 boybaşı. 8 ve 16, 24. Tamam, demek 20 tane, 24 tane grup yaptı Harun'un torunlarından ve 24 hizmetçi grubu oluşturdu. Ve bu gruplar sanki birlikte çalışardılar Allah'ın tapınağında, Allah evinde. Ve bu 24 grup birer hafta tapınakta görev yapardı. 1. grup bir hafta, ondan sonraki sep günden sonra 2. grup geliyor ve böylelikle birer hafta. Demek 6 ay tam bir 24 grup bitirmişti. Demek senede her grup 2 defa hizmet ederdi. Bu eski antlaşmadaki tapınakla bir sıra. 24 grup adı ve herkes bunu biliyordu. Kahinler, Allah evindeki hizmetçilerin 24 grubu var. Ve Yuhanna aynı senayı, şimdi aynı senaryoyu gökte görüyor. 24 tane ihtiyar var. Bu bir fikir. Ama daha derin bir anlayış var. Neden 24? Çünkü eski antlaşmadan 12 ve yeni antlaşmadan 12. Eski antlaşmada biliyorsunuz İsrail halkının 12 cinsi, 12 sıptı vardı. Yani 12 boyu vardı. Değil mi? Ruben, Simeon, Levi, Yahuda öyle gidiyor. 12 oğlu vardı Yakup'un ve İsrail halkının 12 cinsi vardı. Ve yeni antlaşmada İsa Mesih'in kaç tane öğrencisi, apostolu vardı? 12. İsa mahsustan hani bu sayı seçti. Olabilir de 7 kişi seçsin, olabilir de 20 kişi seçsin. Ama niye 12 seçti? İstedi göstersin yeni Allah halkı şimdi başlıyor. Ben yeni bir Allah halkı başlatıyorum. Eski antlaşma 12, yeni antlaşma 12, toplam 24 gösteriyor. Ve bu insan fikri değil. Aynı kitapta açıklama, Vahiy kitabının 21. bölümde yeni Yeruşalim'i anlatırken, gökten gelecek yani yeni kasaba, yeni Yeruşalim anlatırken, ayet 12'de diyor ki, yeni Yeruşalim'in 12 kapısı vardı. Çünkü onlar 12 cinsin atlarıdır. Yani eski antlaşmada. Ve gene 2 ayet sonra 21-14 diyor ki yeni Yeruşalim'in 12 temel kayası vardır. Onlar kuzunun 12 apostoludur. Ve onun için bu 24 ihtiyar eski ve yeni antlaşmadaki yani temsilcileri bütün Allah halkını gösteriyor. Onlar sanki bizim parlamentolarımız. Biz sanki onlara muhtacız. Onlar bizi gösteriyor Allah'ın huzurunda ve bizim dualarımızı devam ettiriyorlar. Devam ediyor şimdi. Ayet 5. Yuhanna neler görüyor da? Kral iskemlesinin şimşekler, gök gürüldemeleri ve sesler çıktı. Kral iskemlesinin önünde ateşle yanan 7 tane lamba vardı. Onlar da Allah'ın 7 ruhudur. Kral iskemlesinin önünde camdan bir deniz vardı. Sanki kristal gibi. Nasıl bir sena? Bu bizi çok ters geliyor. Biz Allah'ı düşünürken iyi bir kişi bekliyoruz. Yumuşak bir kişi, hoş bir kişi. Öyle değil mi? Hatırlıyor musunuz? Bizi pazarcıya yakın bir köye gittim. Çingene toplantısına ve ben kardeşim ki tamam ben biliyorsun Bulgarca yapamıyorum o kadar güzel bahsedemiyorum. Ben Türkçe konuşacağım ama sen çevireceksin dil Bulgarca'ya. Romskizik yani Çingene diline çevireceksin. Aa nasıl yapacaksın diyorum. Ve öyle de yaptık. Büyük bir yenilik bir eksperiment oldu. Ve ne oldu? Ve ben kişilere dedim ki şimdi herkes kendini sağsın. Rahatlanın, relax yapın şimdi. Gözlerinizi yaptım, hafif bir hipnoza yaptım onları. Tamam mı? Şimdi bir söz söyleyeceğim ve aklınıza ilk gelen duyguları bana söyleyeceksiniz. Tamam mı? Hepsi durdular böyle. Ondan sonra devla. Yani için gelince Tanrı demek, Allah demek. Şimdi ne hissettiniz? Ne duydunuz? Ah çok güzel bir şey, çok hoş, yumuşak. İşte bize iyilik yapıyor, bize iyi şeyler veriyor. İşte yemek veriyor, para veriyor. İşte bu aklına gel. Değil mi? Biz Allah'ı düşünürken kutsal kitabın Tanrısını değil de daha fazla Noel Baba'yı düşünüyoruz. Daha fazla böyle bir kişiyi bekliyoruz. Ama bak ne okuduk burada? Şimşekler, gök gürüldemeleri, sesler, uğultular, ateş, bir de camdan bir deniz. Bambaşka bir şey. Öyle bir Tanrı gösteriliyor burada. Acaba bunu istiyor muyuz? Acaba öyle bir Allah bizim işimize yarıyor mu? Şimşekler diyor. Şimşek nasıl? Hiç hesaplamadan insanı bütün yakıyor, yok ediyor değil mi? Gök gürüldemeleri. Sanki öfkeli bir tanrı insanları korkutmak istiyor. Ah, olmaz böyle şey değil mi? Sesler diyor. Hani bu sesler yani demek bu alametler dil anonim bir gücün efektleri. Ses insan sesi demek. Demek bunun arkasında bir kişi var. Değil sadece bir güç. Müslümanlar Allah'ı düşünüyor sadece bir tok gibi, bir güç, bir elektrik gücü gibi. Ama burada bir ses var. Demek bunun arkasında bir kişi var. Bu kişi öfkeli. Bu kişi yani insanlara karşı duruyor. Ondan sonra yazıyor, yedi lamba var. Aslında yazıyor meşale. Fakel Bulgarcası değil mi? Yani harıl harıl yanan bir şey. Çabuk yanan bir şey. Her taraf aydınlık yapıyor. En koyu gece bile. Ne zaman sanıyorsun kimse görmüyor? Bu fakeler görüyor. Allah'ın yedi ruhudur diyor. Bütün dünyaya gezen yedi ruhtur. Öyle bir güçten karşı karşıya geliyor Yuhanna. Hani korkunç bir şey. Ateşli bir şey. Onun yanına, onun huzuruna kimse çıkamaz. Camdan bir deniz var. Aynı zamanda camdan deniz bu söz kullanılıyordu. Gene tapınakta, Allah evinde. Avluda kocaman böyle bir su havuzu vardı. Bakırdan yapılma ve oradan temizlik için gereken suyu alırdılar ve o kadar geniş yani bir deniz gibi diyordu yani camdan bir deniz gibi diyordu. Ama bu da daha büyük bir şey. Camdan bir deniz düşün yani aşağıdan bakarken Yuhanna ne görüyor? Sanki orada bir bariyere var, bir engel var, bir engel duvarı. Camdan bir deniz, kocaman bir kalın cam. Sanki bankadaki camlar gibi kurşun geçirmez. İnsan ne kadar isterse bu camdan deniz engel oluyor. Sen o Tanrı'nın huzuruna çıkamazsın, mümkün değil. Hayır. Sen ne kadar da uğraş, ne kadar da dua et, ne kadar da kendini sık, engel var. Ve o nedir bu engel? Ve şimdi bunu göreceğiz. Ayet 6. Kral iskemlesinin ortasında hem de etrafında 4 mağluk vardı. Mağluk, hayvan gibi bir şeyler. Önleri ve arkaları gözlerle doluydu. Mağlukların birincisi aslana benzerdi, ikincisi danaya benzerdi, üçüncü mağlukun yüzü insan yüzüne benzerdi, dördüncüsü de uçan bir kartala benzerdi. Ve 4 mağlukun her birisinde 6'şar kanat vardı ve onlar önde ve arkada her taraf göz. Bunlar eski antlaşmadan tekrarlanan hani sahneler, yeni bir şey görmüyor Yuhanna. Hemen anlıyor bu ne demek oluyor, bu 6 kanatla ne yapıyor, her bir tarafı uçuyor, yetişiyorlar. Bunlar sanki bekçi, bunlar bodyguard. Bunlar yani en ufak bir zararı, en ufak bir tehlikeyi anında durduruyorlar. Nasıl bodyguardlar, prensi, kralları koruyorlar değil mi? Öksürdüğün zaman seni örtüyorlar, seni hemen alıyorlar. De aynı biçimde bu 4 yaratık diyor, bu 4 mağluk her tarafı yetişiyor, her şeyi görüyorlar. Allah'ın bekçileri. Kanatlarında her bir yanı, iç tarafları bile gözlerle doluydu. Ve gece gündüz, şimdi bakıyoruz, bunların görevi nedir, ne yapıyorlar? Gece gündüz hiç durmamacasına şöyle diyorlar. Eskiden var olan, şimdi var olan ve gelecekte var olan, her şey güden Rab Allah kutsaldır, kutsaldır, kutsaldır. Kral iskemlesinin üstünde oturan sonsuzlara kadar yaşıyor. De işte bu dört yaratığın işi budur. Allah'ın kutsallığını korumak. Ve camdan deniz budur. Allah kutsaldır. Ve sen o yüzden kutsal olmadığın zaman onun huzuruna çıkamazsın. Kimse kendini aldatmasın. Allah bana her şeyi veriyor. E tamam ama sen Allah'ın huzuruna çıkmadın. Sen ona tapmadın. Tamam mı? Aa ben evde dua yapıyorum. Aa ben böyle kimseye karışmasın bana. Ben bir tanıyorum Allah'ı. Boş laflar. Allah'ın kutsallığı var. Ve sen kutsal değilsin. Aslan, dana, insan ve kartal. Aslan biliyorsunuz vahşi hayvanın kralı. Dana ya da öküz evcil hayvanların en büyüğü, en güçlüsü. İnsan yeryüzünün kralı ve kartal havanın kralı değil mi? Demek bu dört yaratık her bir taraf varlıkların en güçlüleri, temsilcileri. Devam ediyor. Ve ne vakit mağluklar ona şanlılık ve saygı ve şükür getirseler, o vakit 24 ihtiyar kral iskemlesinin üstünde oturanın önüne yere kapanıyorlar. Ve sonsuzlara kadar yaşayana tapıyorlar. Ve taşlarını kral iskemlesinin önüne koyup diyecekler, ey Rab, şanlılığı ve saygı ve kuvveti almaya layık olan sensin. Çünkü her şeyi sen yarattın, her şeyi sen istedin diye oldu ve meydana geldi. Tapınış budur. Sen ne kadar büyük bir tacın varsa, herkeste bir taç var. Herkes diyor ben buyum, ben bunu yaptım, ben güzelim, benim sesim var, benim param var, benim bilgim var, bilmem ne. Onu alıyorsun ve Allah'ın önüne koyuyorsun. Artık bende yok, atıyorum onu. Tapınmak budur. Ve biz bunu öğrenmeliyiz. Bu alçalma, madem gökteki en yüksek varlıklar bunu yapıyor, bize ne düşüyor? Bakıyoruz vahiy kitabının yani açıklama kitabının 4. ve 5. bölümü sanki bir bütündür. Aslında birdir. 4. bölümde ne gördük? Ne için Allah'a tapıyorlar? Ne için ona saygı veriyorlar? Sen bizi yarattın diye. Sen her şeyi meydana getirdin diye. Eski bir şey. İsasız bir şey. Her zaman var olan bir durum. 4. bölümde hareket yok. Durgun. Hiç değişmeyen bir sahne. Eskiden beri aynıdır. Allah'ın krallık odasını görüyoruz. Eskiden beri sonsuzluğa kadar bu böyle devam edecektir. 5. bölüme gelince durum değişiyor. Oradaki konu, oradaki tema değil yaratılış, oradaki tema kurtuluştur. Hareketli, çok action var ona baktığımız zaman. Aslan görüyoruz, bir kuzu görüyoruz. Aynı kişi, aslan kuzudur, kuzu aslandır. Ve o gelip Allah'ın elinden bir şeyler alıyor ve hareket başlıyor. Ama oraya bakmak istemiyoruz bugün. Bizim dikkatimiz bugün 4. bölümde. Ve oradan tapınmak konusunda dersler almak istiyoruz. Burada en güçlü, en şerefli varlıklar kendini düşünmeyip Allah'a tapıyorlar. Ve konumuz o. Bundan sonra bunu anladık. Yuhanna bunu görüyor. İşte bundan sonraki olayların temeli budur. İlk önce öğrenelim Allah'ı tapmaya. Ondan sonra öbür şeyler yerine gelecek. Ondan sonra hani merak etmeye hakkımız var, bize ne olacak? Ama ilk önce bunu yapmalıyız, öğrenmeliyiz. Tapınırken kendini unutuyorsun, sen yoksun. Çözülüyorsun sanki bir şeker nasıl çayın içinde erirse, aynı biçimde sen öyle yok oluyorsun. Tapınmak bu demektir. Evet, şimdi buna bakıyoruz ve şimdiye kadar Yuhanna'nın yani gördüklerini gözden geçirdik. Ve sanıyorum bir parça anladık. Ama şimdi bunu kendimiz için bir örnek yapıyoruz. Kendi standartımız o olsun diye düşünüyoruz ve biz acaba toplantıya girip de tapınırken öyle mi yapıyoruz? Tapınmanın iki tarafı vardır ve bu çok önemli. En başta bunu öğrenmeliyiz. Tapınmanın iki tarafı vardır ve burada iki tane gerekçe, İncil'de iki söz kullanılıyor. Ben o kadar fazla yabancı sözlerden durmak istemiyorum ama fikirleri anlayalım. Birinci söz latreo, bu demek hizmet etmek. Tapınmak demek hizmet etmek. İbadet diyoruz. İbadet abd sözünden geliyor Arapça. Ve köle demektir. Hani Allah'a köle olduğun zaman ibadetin budur. Tapınışın budur. Yani bir efendinin buyruklarını seslemek, onun ihtiyaçlarını karşılamak. Bunu yaptığın zaman hizmet ediyorsun ve tapınmış oluyorsun. Romalılar 12 ayet 1. Onun için kardeşler, acıyan Allah'ın adına sizi yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal ve makbul bir kurban olarak Allah'a teslim edin. Bedenlerinizi, hayatlarınızı, keyflerinizi, canlarınızı. Bu diyor akla uygun bir hizmetiniz ya da başka tercüme tapınışınız oluyor. Aynı. Hizmet, tapınış bu da aynıdır. Allah'a hizmet etmek tapınmaktır. Sen keyfini bozup da gece 2'de bir kardeşin yanına gittiğin zaman bu tapınmak demektir. Sen kalkıp yani uzak bir kardeş için, yani bir kilise için, bir durum için diz çöküp dua ettiğin zaman bu tapmak demektir. Tamam mı? Hizmet. Birincisi bu. Ve bu tapınmanın temeli nedir? Sen sadece kilisede tapınmayı düşünmeyesin. Ama evde de, sokakta, iş yerinde dersin, burası başka bir yer. Hani bu da bir ayrım getirirsen, hani toplantıda tapınmak var. Ama toplantı bitti mi, saat 12 eve gidiyorum, tapınmak buraya kadar. O zaman aldanıyorsun. Tapınış devam ediyor. Bütün hayat bir tapınmışsınız, bir tapınmamız olmalı. Yoksa bu da 2 saat içinde yaptığın şeyler de boştur. Eğer hizmet etmeyi bilmezsen, Rab sen buradaki hareketlerine, sözlerine, ilahilerine o kadar muhtaç değil. Bakma. Birincisi bu. İkincisi bir söz var. Proskuneo. Bu demek önü doğru eğilmek. Asıl anlam budur. Önü doğru eğilmek. Tamam, bir şey eğildiğin zaman ne yapıyorsun? Niye bunu yapıyorsun? Yani bunun anlamı var mı? Hani bir kişi nasıl Japonya'da, Kitay'da değil mi? Eğiliyorlar böyle. Bunun anlamı var mı? Bu sembolik bir hareket değil mi? Aslında bir şey yapmıyorsun. Bir sembol olarak eğiliyorsun. Ve bu da yani asıl sözün anlamı, asıl katınca nedir? Bir köpek efendisinin elini yalıyor. Nasıl bir köpecik geliyor? Yani sen dışarıdan geldin 5 saat köpek yalnızdı. Eve gelince heyecanla böyle bekliyor seni, geliyor sana ve ne yapıyor? Elini yalıyor. Niye? İşte bu tapınmak. Bu tapmak. İkinci söz bu demektir. Demek tapınmak değil sadece hizmet, birinci anlam. Ama aynı zamanda bir ritüel, bir gösteriş, bir saygı gösterişi, bir hareket. Aynı zamanda yakınlık hissediyorsun. Yakınlık göstermek istiyorsun, vakit geçirmek istiyorsun sevdiğin kişiyle, Allah'la. Allah'ın huzurunda kalmak. Bu artık tapınmanın ikinci anlamı. Ve bu iki fikrin arasında imanın hayatında bir denge olması lazım. Sadece proskuneo, yani ikincisine önem verirsek, sadece hareket, sadece seremonya, tören, o zaman yani iki yüzlü bir din adamı oluyorsun. Nasıl İsa Ferisileri mana buldu, onları suçladı. Siz boyalı mezarlarsınız diyor. Dışarıdan çok güzel hareket var, din, tapınmak, ama içeriden öyle kemikli. Biz böyle daha fazla buna ağırlık verirsek ve hizmet etmeye ağırlık vermezsek olmuyor. Ama öbür tarafta sadece latreo, önem verirsek o zaman ne oluyor? Sadece Rab için çalışıyoruz, sıkıyoruz kendimizi. O zaman sevinçsiz, mecburiyetten imanlı hayatında yaşayan kişiler olacağız. Nasıl Luka 15'te kaybolan oğul meselesinde, değil mi? Küçük oğul gitti, yok etti parayı, dönünce sevindiler. O zaman büyük oğul geldi, böyle somurtkan bir söz, mana buldu. Niye o da şimdi paranı harcıyorsun? Ben yani bunca sene seni yanladım, hizmet ettim sana. Değil mi? Latreo yaptım. Tapınmanın birinci anlamı. Ve bir kerecik bana bir keçi bile vermedin. Ne oluyor? Görüyor musunuz? İşte bu ikisinin arasında bir denge lazım olsun. Senin hayatında Allah'a hizmet ederek tapınmak var mı? Hizmet etmekle tapınıyor musun? Tapıyor musun? Ve aynı zamanda buraya gelince toplantının içinde tapıyor musun? Ve bundan sonra şimdi özellikle toplantıdaki tapınma hakkında konuşmak istiyorum. Toplantının içindeki tapınma. Öbür temalara girmeyeceğiz şimdi. Ama özellikle bir araya geldik mi tapınma oluyor mu? Biz Allah'a tapıyor muyuz? İbadet ediyor muyuz? Ve hatırlıyorsunuz bu ikinci şey neydi? Yani saygı gösterişi. Ben evde ne kadar hizmet yapıyorsun bunu kontrol edemem. Bu senin işin. Ama buraya geldiğin zaman her şey yani herkes görüyor senin ne yaptığını. Ve dedi ki yani ikinci proskuneo demek Hani bir saygı gösterişi, bir seremonya, bir tören. Şimdi açıkçası konuşmak lazımsa biliyorsunuz bizim millette yani tören, seremonya konusunda hiç yokuz. Hiç yokuz. Değil mi? Bunu ne zaman en fazla bunu fark ettim cenazelerde. Cenazelerde. Hatırlıyorum ilk anlayıştan katıldığım cenaze çoban kardeşimizin anasıydı hatırlıyorum. Kış günü yani yağmurlu, çamur her taraf. Cenaze bir kaosuydu. Yahu senin sevdiğin kişi öldü. Sen ona göre azıcık kendi hareketlerinin bir şey göstersene. Yok. Herkes sigara içiyor, yeri tükürüyorlar. Birisi yani vodka şişesiyle mezarlıkta geziyor. Problem değil. Ondan sonra çukur kazıldığı zaman herkes karışıyor. Herkes kendi ona koyma be, buraya koy. Ya kardeşim sen bir cenazede bulunuyorsun. Ama bizde yok bu. Bizde yok. Ve bunu toplantılarımız içinde de düşünmek istiyoruz şimdi dakikada. Ve bazı pratik şeyleri konuşmak istiyorum. Ve burada dört fikir göstermek istiyorum. Mesele budur. Nasıl şimdi gerçekten Allah'a uygun bir biçimde toplantının içinde tapıyoruz? İbadet nasıl olabilir? Ve dört önemli temaya bakmak istiyorum. Birincisi süreklilik. Toplantı temasına gelince bizde bu anlayış var mı? Zaman geldi mi? Ben varım. Bu demek her hafta gelmek. Her hafta gelmek. Minimum. Ben demiyoruz 3, 4, 5 defa haftada demiyoruz. Ama bir kere bağırım gel. Ve bu demek planlamak. Önceden bir plan yapıyorsun. Şimdi oraya gidiyorum ama nasıl? Zaman ayırmak. Tamam mı? Tapınmanın önemli budur. Önemi budur. Zaman ayırıyorsun. Bu saat artık ayırıyorum tapınmaya. Eskiden apostolların zamanında toplantıda nasıl oldu biliyor musunuz? Onlar pazar günü bütün gün Rabb'i adadılar. Bütün gün. Pazar günü Rabb'in günü. Hani başka iş yapmıyorum. Keyfim yok. Canım çekmiyor. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Böyle sorular yok. Ama bizde var. Pazar günü geldi mi sanki sabah kalkıyorsun. Gideyim mi, gitmeyeyim mi? Var mı bir hangi priçine? Var mı bir hangi bahane de gitmeyeyim? Arıyorsun bir bahane değil mi? Evet. Ama gerçekten bu birincisi. Süreklilik. Sen alışmadın mı her pazar günü belli bir saatte gelmeye? Bu demek tapınmak zayıf. Yok. Ya misafir geldi mi ne yapacağım? Misafir geldi bana. Ne yapayım? Ya gelemem. Ben misafir geldi. Öyle mi? Bu misafir kırılacak eğer onu evde bırakarsan. Biliyoruz. Bizim mahallemizde sıra böyle. Misafir yani padişah. Ya başka bir padişah da seni bekliyor. Hangisine gideceksin? Misafir geldi mi sen ağlanıyorsun. Sen sanıyorsun yani onu kırmak en büyük gaf. En büyük yani hata. Öyle değil. Birçok kardeşler aynı şahitlik yapıyor. Ben dedim mi? Aga kusura bakma. Şimdi toplantı zamanımız başlıyor. Lazım gideyim. 2 saat sonra gene gel. Sen düşünme adam kırılacak ve bir daha gelmeyecek. Tam tersi. O sana saygı gösterecek. Çünkü senin ciddiliğini göreceksin. Ama dersen ben çok büyük Allah adamım ama madem sen geldin toplantıya gitmiyor. Ne ya? Sendeki ciddisizliği görüyor. Ve sen onun gözüne düşüyorsun. Tam tersi. Adamı kazanayım dedi. Sen onu uzaklaştırıyorsun. Hayır. Bunu bahane etme. Hobilerin durması lazım. Remontlar. 2 saat mı yok? Pauza yapasan. Kazanç fırsatları. Var fırsat burada bir kazanç. Yani 50 lira ekstra kazanayım burada. Öyle mi? Tamam. Olabilir. Ama bir kere yaptın mı? 2 kere yaptın mı? Ne oluyor? Sen uzaklaşıyorsun. Dükkan sahipleri. O büyük bir problem. Kimin dükkanı varsa büyük bir ikilik içinde. Ne yapayım? Şimdi kapatayım mı 2 saat kaybedeceğim 15 lira. 5 lira kaybedeceğim. Ne yapacağım? Eskiden Rab değil sadece sept gününü verdi. Bak Yahudiler bugüne kadar öyle. En büyük dükkan 24 saat kapanıyor. Değil sadece 2 saat. 24 saat yok. Ne kadar büyük bir kayıp. Yetmiyor bu. Rab aynı zamanda sept yılı verdi. Her 7. sene diyor ekmeyeceksin. Sen düşün bir çiftçi olarak ekmedin mi ne oluyor? 2 sene kaybediyorsun. Hem o sene yediğin şey hem tohumları eksik oluyor. Ama Rab diyor ki bunu yaptın mı? Bu iman adımı attın mı? Evet bu iman adımıdır. Evet gerçekten daha az kazanacaksın. Evet gerçekten dükkanın zayıflığı, klient kaçıracaksın, müşteri kaçıracaksın olabilir. Ama bu iman adımı yaptın mı diyor. ben seni öyle bereketleyeceğim. 6. senede 2 kat daha fazla. Al bakalım. Al bakalım. Evet. Demek ki bu da bir süreklilik lazım olsun. Var imanlılarımız ayda bir geliyorlar. Ama geldiklerinde büyük duygusallıkla. Kendi yere atıyorlar, ağlıyorlar, bilmem ne. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü hafta yok. Sonra gene. Rab beklemiyor senin büyük emosya, duygusallık. Daha iyi her hafta gel. O kadar hissetme ama Rab'e saygı göster. Çünkü toplantıya gitmek, saygı göstermek ve tapmak demektir. Evet, sürekli toplantıya gitmek aslında aynı zamanda bir alçalma meselesi. Alçaltırıyorsun kendini. Kendi planlarını unutuyorsun. Şimdi toplantı zamanıdır. Ve saat gibi her şeyi bırakıp gidiyorsun. Bu da bir düşünmek, karar vermek yok. Bir kere karar veriyorsun ki her zaman bunu yapacağını. Tamam mı? İşte biz buna alışmalıyız. Evet, sonra bir kilisenin bütün olaylarına katılmak da var. Tamam mı? Kilise sadece pazar günleri toplanmıyor. Birçok toplantılarımız var, birçok olaylarımız var. Ve ben ne kadar elimden gelirse ona katılacağım. Bazıları sanıyor haftada bir kere gitti mi, borcum ederim. Fetiz yani her şey yerinde. Hayır, öyle değil. Kilisenin bütün toplantılarına katılmak. Birincisi bu. Bu sürekli kazanmalıyız. Bu Allah'a onur ve şeref getiriyor. Sen böyle bir insan oldun mu? O zaman Allah bunu görüyor. Evet, sen gerçekten bana tapmak istiyorsun. Tapınmak, ibadet var. İkincisi, hazırlık. Hazırlık demektir. Bir şey yaptığın zaman bir karar veriyorsun. Tamam mı? Karar veriyorsun, artık bundan sonra tapacağım. Hazırlık demek zamandan evden ayrılmak. Birçok kardeşlerimiz, saat 10 mu oldu? Şimdi hazırlayayım, şimdi kalkayım. Hayır. Sen bir uçağı yakalamaya gittiğin zaman çok iyi biliyorsun erken kalkmaya. Düğün 6'da başlarsa çok iyi biliyorsun saat 5'ten evden çıkmaya. Değil mi? Ama toplantıda öyle nasıl davranacağız? Bu Rabbi saygı getirecek mi? Bu saygı gösterecek mi bunu? Ayaklarımızı sürekleyerek geliyoruz. Yarım saat, bir saat geç bilmem ne. Demek evden çıktığın zaman böyle hesap et. Çıkmadan önce kahvaltı yap. Hani toplantıya geldin, şimdi bir barışka alayım kendime. Bir çocuklarını beslemek, bir yemek, bir hot dog alayım kendime. Yok ya, sen bunu evde yapamıyor musun? Bu kadar hesap mı yapamıyorsun? Ki toplantı bu saatte başlıyor ve buna göre kalkacağım, buna göre kahvaltı yapacağım evde. Ve aynı zamanda önceden seviniyorsun ve heyecan olmalı. Öyle değil mi? Eğer imanla Rabbin toplantısına gelirsek bizde bir sevinç oluyor. Üçüncüsü, bir ara geldik mi ve toplantı başladı mı ve tapınma başladı mı ne yapıyoruz? Konsantrasyon, konsantrasyon. Bu Latince demek konsenter, aynı center, center. Değil mi? Aynı merkez. Yani Allah'ın merkezi ve benim merkezimiz bir oluyor. Konsantrasyon bu demektir. Odaklanmak yeni Türkçe. Odaklanıyoruz. Tek bir düşünce ile geliyoruz. Bu var mı? Toplandık mı bir araya? Tapınma başladı mı? Biz konsantre edelim miyiz? Abi gerçekten odaklanıyor muyuz? Her dikkatimiz orada mı? Yoksa dikkatimiz çok çabuk başka yere kayıyor. Telefonlar. Telefonlar değil mi? Bu telefonlar ne kadar da faydalı iş ise aynı zamanda sen hiçbir zaman tam olarak kesilmiyorsun. Hiçbir zaman tam olarak bir yerde değilsin. Dakikada 10 yerde birdensin değil mi? Her zaman başka bir kişi senin hayatına girebilir. Hani böyle filmler var. İşte karı koca nikahta ya da papazın önünde söz veriyor. Birdenbire telefon çalıyor. Böyle gülünç durumlara giriyoruz. Toplantıda da aynı. Kapat telefonu. Evde bırak lazımsa. Bütün kapat. Batarya çıkar. Hiç açmasınlar sana. Yok mu o kadar? Allah'a tapmaya geldin. Bunu yapamıyor musun? Değil mi? Eminim. Yani o kadar acil temalar yok. Sana telefon açan kişiler 99% eminim acil bir durum değil. Hani yok bir kaza, ölüm kalım meselesi, ev yandı bilmem ne. Hayır. 99% nedir? Aga nasılsın, ne yapıyorsun? Başka bir şey değil. Ve bu lazım değil sana toplantıda. Bu sana lazım değil. Ve en büyük mesele klip çekmek. Klip çekmek, canlı yayın. Özellikle daha birkaç kilise bir ara geldi mi, daha büyük bir toplantı oldu mu canlı yayın. Herkes gezdiriyor telefonu. Büyük bir reporter gibi, jurnalist gibi değil mi? Karar ver. Sen tapınmanın bir parçası mısın? Yoksa dışarıdan bakan bir seyirci misin? Evet, ikisi olmuyor. Sen düşün, 100 kişilik bir toplantı oldu. Dua gecesi, başka gençler bir araya geliyor. Ve bu 100 kişinin içinde 20 kişi telefonla gezip canlı yayın yapıyorlar. Ne oluyor? Bunlar tapınmıyorlar. Tapınma azalıyor. Bunlar işin içinde yok. Onlar sanki dışarıdan bakan seyirci gibi. Bir reporter, bir jurnalist bir kaza yerine geldi mi? Değil mi? Yol aldılar, falanca yerde bir kaza oldu, çabuk yetiş. Adam geliyor artık. Yerde 3 kişi kanlar içinde ve elinde bir fotoğraf aparat, bir fotoğraf makinesi. Ne yapacak şimdi? Bu adam karar verecek. Ya bu kan içinde kıvrılan insanlara yardım edeceğim ya da fotoğraf çekeyim. Hangisi? Onlara yardım ettim mi? Güzel bir yazı yazamayacağım. Ama güzel bir yazı yazdım mı? Onlar ölecek. Ve toplantıda canlı yayın yapan da aynı. Bu bana gösteriyor, sen tapınmak için gitmemişsin. Sen Allah için gitmemişsin. Eğlence. Yani nasıl bir partide, nasıl bir kuponda herkes kendini gösteriyor restoranda. Aynı. Tapınmak böyle olmuyor. Tapınmak demek unutuyorum kendimi. Sağa sola bakmıyorum. Çekmiyorum. Çünkü ben tapınmanın içindeyim. Sonra toplantının içinde bir kişi geldi, bizi çağırıyor. Biz diyebiliriz mi? Tamam. Sen git. Bir yarım saat sonra geleceğim. Yoksa hemen yetişmeliyiz. Ha? Tuvalete gitmek, su içmek, bebek emzirmek, böyle şeyler. En ufak bir ses dikkatimizi çekmesin. Bir kişi girerse, çıkarsa herkes ona bakıyor. Ne oldu? Sen Allah'ı unuttun mu? Bu gösteriyor ki sen aslında düşünceyle burada değilsin. Sen sadece bir seremoniye hani katılıyorsun. Hani sanki üstünden geçiyor ama sen kafada bambaşka yerdesin. En ufak bir dikkatini çeken bir olay oldu mu hemen oradasın. Demek sen seslemiyorsun, yani dua etmiyorsun, ilahi söylemiyorsun. Bir kişinin telefonu çalırsa sus. Ona komentar yapma. Gerek yok. Bir kişinin telefonu çalıyor, anladık. Adam gaf yaptı, unuttu. Ama sen, gene besleme he? Yok. Bu ne gösteriyor? Sen yoksun demek. Sen Allah'a tapmaya gelmiyorsun. Toplantı zamanında konuşmak, muhabbet yapmak. Özel muhabbetler. Değil şimdi acil bir şey, yani mecbursun konuşma. Alçak sesle muhabbet yapıyoruz. Aynı durum oldu İncil'de 1. Korintiler 14. bölümde ayet 35. Kadınlar için konuşuyor. Kadınlar diyor. Ama kadınlar sussunlar diyor. Ama bir hangi bir şey öğrenmek isterseler evde kocalarında sussunlar. Çünkü toplantıda konuşmak kadına yakışmaz. İlk baktığında bu ters bir ayet. Ama Paulus başka bir şey konuşuyor. Çünkü aynı bölümde gösteriyor nasıl kadın çok peygamberlik yapardı toplantıda. Demek bu konuşmak başka. Evde bir şey yani kocalarına sorsunlar diyor. Buradaki mesele başka. Kimi kadınlar kocalarına sorardılar. Ne diyor bu? Anlatsana. Ne istiyor söylesin? Bunu bana anlatsana. Böyle yaparken sanki sen yoksun. Hani toplantının içinde, tapınmanın içinde yoksun. İlahi konusuna gelince, ilahi söylemek. Biz niçin ilahi söylüyoruz? İlahi söylerken ne oluyor? Allah'ı övmek için mi bunu yapıyoruz? Biz söylediğimiz sözleri düşünüyor muyuz? İzopsto yani anlıyor muyuz sözler? Bazı o kadar eski Türkçe ya da İstanbulca sözler var anlamıyoruz ama anlamadan Müslümanlar gibi tekrarlıyoruz. Biz gerçekten ilahi söylerken tapınıyor muyuz? İlahi eğlence değildir. İlahi eğlence değildir. Bize iyi gelsin yani canlanalım falan değil. Tapınmak için bunu yapıyoruz. İlahi sanat müziği, halk müziği, pop, rock, jazz ya da arabesk gibi bir müzik stili değildir. İlahi tapınmadır. Bunu anladın mı? İlahi müziğin özelliğini gösteriyor. Seslerimizi ve yüreklerimizi birleştiriyor. Bir sarı müzik bunu yapıyor. Mozart'ın büyük bir operası var. Don Giovanni adında bir operası vardı. Ve nerede bir senada 6 kişi aynı anda şarkı söylüyorlar. Düşün 6 kişi aynı anda şarkı söylüyorlar. Ve çok güzel oluyor. Ve bunlar sadece konuşursa mesela tiyatroda bir kaos oluyor. Sadece ses ise tamam bütün bir şey anlaşılmıyor. Ama müzikle durum değişiyor. Müzikle harika bir harmoni oluyor. Ve biz de ilahi söylerken bu harmoniyi oluşturmaya bakıyoruz. Bir kendimizi coşturalım. Bakıyoruz her bir başka imanlı ile birlikte bu harmoniyi oluşturup Allah'a tapalım. Her ilahi aslında bir dua gibi söylenmeli. Bir daha söylüyorum. Her bir ilahi aslında bir dua gibi söylenmeli. Senin düşüncelerin nerede? Söylüyoruz autopilot. ağzımız işliyor ama yüreğimiz başka yerde. Ve dördüncü şey, tapınırken korku. Korku lazım olsun. Ha? Nasıl? Evet, en başta gördük Allah nasıl bir varlık. Martin Luther, büyük reformator, kilisenin içindeki yanlışlıkları düzeltmeye kalkarken en birinci diyor, reformasyonun en birinci adımı diyor, bütün dış şeyleri atıyoruz. Yani gümüş ve altınlar, heykeller, özel kokular, tamyan gibi mumlar, pahalı kumaşlar. Çünkü onlar insana gözdağı veriyor. Ona insana bir korku sağlıyor. Öyle değil mi? Sen git bakalım burada bir hangi Ortodoks kiliseye ve sen orada burada yaptığın hareketlerini yap. Olacak mı? Yapamazsın. Neden? Aa, burası kutsal bir yer. Oradaki kutsallık nereden geliyor?
Korkudan.
Altından, gümüşten, kokulardan, kumaşlardan, süslü eşyalardan, değil mi? Dış şeylerden. Evet. O zaman belli olacak yüreğinde gerçek Allah korkusu var mı? Yoksa dış şeylerden mi ekleniyorsun? Ne zaman bütün bunlar yok bizim gibi? Bu da bir şey var mı? Hani karşıda bir Ortodoks kilisesi var. Aziz kardeşimiz onu bir kere konuşmuş ve anlattı, yani nerede topluyorsunuz? Adam eğlendi. Ay, bari futbol oynayın. Onların düşüncesi bu. Bizim dış şeylerimizden gelen bir korku yok. Bu da gerçekten belli oluyor. Senin yüreğinde korku var mı yok mu? Yoksa lazım karanlık mı olsun? Lazım işte böyle altın mı olsun? Böyle uzun kara rubalı, sakallı papazlar mı lazım olsun da korkun olsun yerinde, yoksa onsuz var mı korkusun? İşte bu da belli oluyor. Ve Martin Luther dedi ki, bütün bunlar, bu şeyler eski antlaşmanın kopyasıdır. Allah eski antlaşmada öyle şeyler emretti. Çünkü insanlar daha kızan gibiydi. Kızanların ruhsal anlayışı o kadar düşük idi. Hani o derece değildiler. Ama şimdi İsa geldikten sonra durum bütün değişti. Yeni antlaşma zamanında yaşıyoruz ve bu dış şeylerden ihtiyacımız yok. Şimdi yeni antlaşmada daha büyük korkumuz olmalı. Ve bu da daha da bize, yani garip geliyor, değişik bir düşünce. Daha az korkacağımıza daha fazla korkmalıyız. Neden? Kime çok verildiyse ondan çok soruluyor. Rab bize çok büyük bilgi verdi İsa Mesih'te ve bizden çok şeyler bekliyor da aynı zamanda. Mezmur 5 ayet 7. Ben size diyor, bol sevgin sayesinde kutsal tapınağına gireceğim. Oraya doğru saygıyla, korkuyla eğileceğim. Mezmur 96:9. Kutsal giysiler içinde Rab'be tapının, titreyin onun önünde ey bütün yeryüzündekiler, titreyin diyor. Ve bu duygu yeni antlaşmada bizim aramızda da olmalı. Bu korku değil her zaman ceza korkusu. Biz korkmuyoruz Allah'tan hani bizi çimşek gibi çarpacak. Hayır. Hatırlıyorum, gençken bir televizyonda böyle 71-72 senede hatırlıyorum. Televizyonda bir show yaptılar, hani bir yarışma yaptılar. Ve bu da bir eksperiment, bir deneme yaptılar. Dediler, şimdi az sonra çok önemli bir kişiyle konuşacaksınız. Karşı karşıya geleceksiniz. Hazır mısınız? Beklettiler kişiyi. Sonra televizyon bağlantı yapıyor. Ve birdenbire tak, Amerikan prezidenti Richard Nixon karşına çıkıyor. Dünyanın en güçlü insanı. Aa, bir sen gör. Kişiler titremeye başladı. Tamam. Ağızları kapandı. Kekelemeye başladılar. Neden? Bu Richard Nixon yani onlara ceza mı verecek? Onları öldürecek mi? Ve kişiler zaten Amerikalı bile değil. Ne yapacak bana? Ama gene de o kadar büyük bir kişiyle karşılaşınca insan korku geliyor. Tamam mı? Sonra gösterdiler. Adam zaten Nixon değildi. Başka bir aktör yaptılar onu. Tamam mı? Ama aynısı. Biz Allah'tan korkmuyoruz o bizi yok edecek diye. Biz Allah'tan korkmuyoruz o bizi öldürecek diye. Ama onun kendi huzuru korkunçtur. Ve biz lazım onu öğrenelim. İbraniler 9:13 diyor ki, keçilerin ve öküzlerin kanı ve bir erkek keçinin serpilmiş külleri murdar kişileri kutsal kılıyor. Hani onların bedenlerini Allah'ın önünde temiz kılıyor. Madem öyle, Mesih'in kanı ne kadar daha fazla duygularımızı öyle işlerden temizleyecek. Öyle ki artık diri Allah'a hizmet edesiniz, tapınasınız. Mesih kendi kendini sonsuz ruh ile lekesiz olarak Allah'a kurban getirdi. Kontrast yapıyor. Eskiden keçi, koyun, inek ve şimdi sonsuzlarla Mesih. O zaman ne kadar büyük korku varsaydı, şimdi de 10 kat daha fazla olmalı. Çünkü kurbanımız çok çok daha büyüktür. İbraniler 10:28. Eskiden her kim Musa'nın kanununu hor gördüyse, iki ya da üç şahidin sözleri üzerinde hiç acımadan öldürüldü. Peki kim Allah'ın oğlunu ayaklarının altına çiğnerse ve kendisini kutsal kılan antlaşmanın kanını sıradan bir şey sayarsa ve merhamet ruhuna karşı dikilerse, ne sanıyorsunuz? O kişi ne kadar daha ağır bir cezaya layık sayılacak. Evet, ve bizim okuduğumuz kitapla açıklama vahiy 14. bölümde 6. ve 7. ayette şöyle diyor: gökün ortasında uçan başka bir melekli gördüm. Onun sonsuz bir haberi vardı ve onu yeryüzünde yaşayanlara bildirdi. Bütün milletlere, cinslere, dillere ve halklara bildirdi. Ve bu haber nedir? Yüksek sesle şöyle dedi: Allah'tan korkun, onu şanlayın. Çünkü onun davalama saati geldi. Kim gökü ve yeri, denizi ve su kaynakları yarattı, ona tapın. İşte yeni antlaşmada 10 kat daha fazla fırsatımız var. Şimdi bütün bunları konuşurken yanlış anlaşılmasın. Benim maksadım değil kişilerin hareketlerini mana bulmak, o değil. Ama kendi kendimizi soralım. Ben gerçekten tapınıyor muyum? Ben de gerçekten toplantıya gittiğim zaman bu anlayış var mı bende? Acaba bir kişi bizim toplantımızın videosunu çekerse ve sonra sesini silerse, sesini siliyor, sadece görüntü var. Ve o klipi başka bir kişiye seyrettiriyor. Bak bakalım. Ve sonra sorarsa bu insanlar ne yapıyor acaba? Ses yok. Sadece görüntü var. Acaba bizim yaptıklarımızdan anlaşılacak mı ki biz Allah'a tapıyoruz? Acaba bu anlaşılacak mı? Sonsuzlu Allah'a taptığımız belli olacak mı? İbraniler 13. bölümde yazıyor ki, onun için her zaman Allah'a kurban getir. Nasıl kurban? Övgü kurbanı. Dilimizin meyvesi. Bu tabii sadece toplantıda da geçerli değil ama özellikle de toplantıda. Allah'tan korkup gerçekten tapınmaya öğrenelim. Rab sizinle olsun.